Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler.
Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz.
Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. 2023 seçimleri nihayet geride kaldı. Ve Türkiye bugünlerde siyasetten daha ziyade hayat pahalılığı, zamlar ve elbette mevsim normalleri denen o şeyin çok çok üzerindeki hava sıcaklarına kilitlenmiş bir yaz geçiriyor diyebiliriz. Seçimler Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığı için bizim podcast'imize konu olan alanlarda tam tahmin ettiğimiz gibi pek değişen bir şey yok. Seçim öncesi Özgür Sohbetler'e konuk ettiğim isimlerle şu öngörüde bulunmuştuk. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı devam ederse gazetecilerin zaten çok küçük kalmış, minnacık kalmış nefes alanı iyice daralacak, daraltılacak. İfade özgürlüğü alanında yeni kurbanlar seçilecek pek muhtemeldir ki. Ve Türkiye toplumuna işte efendim şu alanlarda fikir beyan ederseniz sizi de nezarethanelerimizde, hapishanelerimizde ağırlarız mesajı verilmiş olacak. Keşke yanılsaydık ya da keşke yarın yanılsak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece ekonomi politikasında değil, hak ve özgürlükler konusunda da doğru yola gelse, rotasını değiştirse, ancak gelinen noktada görünen bunu yapmasının kurduğu yönetim modelinin varoluşuna ters oldu. Evet, biraz uzattım biliyorum, biraz da kasvetli bir giriş oldu ve aslında bu bölüm maalesef yine bizim mesleğin bedeline dair sert bir dosya üzerine konuşacağımız bir bölüm. Konuğum avukat Resul Temur. Bağımsız haber sitelerini takip ediyorsanız kendisinin ismine mutlaka rastlamışsınızdır. Çünkü ne yazık ki sesini sadece yerel, daha niş diyebileceğimiz, daha dar kitlelere ulaşan medya kuruluşları üzerinden duyurabildi bugüne kadar ve hala da aslında bu durum devam ediyor. Çünkü kendisi ana akım medyamızın yok saydığı onlarca kritik haberden birinin en önemli haber kaynağı oldu yaklaşık 1,5 senedir. Yani 1,5 sene değilse de 13-14 aydır diyelim. 2 hafta önce serbest bırakılan 15 meslektaşımın avukatı, yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla da uzun zamandır ben kendisini onların dış dünyadaki sesi olarak takip ettim. Ve bugün de Özgür Sohbetler'e davet ettim. Hoş geldiniz Özgür Sohbetler'e. Nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyiyiz. Siz?
Biz de iyiyiz, sağ olun. Aslında siz bu geçirdiğiniz seneyi meslektaşlarımla Diyarbakır'da tutuklu bulunan Kürt meslektaşlarımın yaşadıkları, maruz bırakıldıkları işte yargı süreci adı altında kendilerine dayatılan durumla ilgili bize detaylı olarak anlatın istiyoruz. Ama ilk önce çok kısa da olsa bir kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim.
Tabii ki. Ya aslında gazetecilerle birlikte, özellikle Kürt gazetecilerle birlikte çalışmam yaklaşık 10 seneyi buluyor. Bu 10 senelik süre zarfı içerisinde bu şekilde toplu bir gözaltı ve tutuklama senesi geçirmemiştik. Daha tekil gözaltılar ve daha tekil tutuklamalar söz konusuydu. Fakat bu 10 yıllık süre içerisinde çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Aslında Kürt gazetecilere yönelik yargı tacizi hiçbir dönem ara vermedi. Şekil değiştirdi, dozajı değişti fakat sürekli bir biçimde kendini tekrar ederek devam etti. Ve ben yaklaşık 10 senedir birçoğunun avukatlığını yapmam sebebiyle uğradıkları yargı tacizinin kendisine şahitlik eden, aynı zamanda avukatlıklarını yapan kişilerden.
Bu arada şunu da lütfen hatırlatalım. Süreçte siz de tutuklandınız.
Gözaltıydı aslında. İki
Gözaltı.
defa oldu. Doğru. İki defa avukat meslektaşlarımla birlikte gözaltına alındım. Son alındığım gözaltı aslında doğrudan gazetecilik faaliyeti yürüten müvekkillerin durumu ile bağlantılıydı aslında. Bir açık tanık dinleniliyor ve açık tanığı aslında tanımadığım, kendisinin de beni tanımadığını bildiğim bir kişi. Açık bir biçimde sufle veriliyor ve Kürt gazetecilerin avukatlığını yapmam sebebiyle basın alanından sorumlu avukat şeklinde olmayan bir tanım üretiliyor. Bu bile aslında Kürt gazetecilerin yanında durduğunuzda girişte bahsettiğiniz bedel ödeme durumunun herkes açısından uygulanabilir bir noktada durduğunu açık bir biçimde gösteriyor ve bir ayrım yok aslında bedel ödetme çabası açısından ya da sıfır kriminalize etme açısından bir ayrım gütmüyorlar. Avukatları da olsanız, yanında duran, dayanışan muhalif gazeteci de olsanız mutlak surette bir gün size bedel ödeteceği hissini ve mesajını veriyor mutlaka.
Çok enteresan. Yani Türkiye'de son 15 senedir, yani daha öncesinde de elbette ama şimdi biz özellikle Adalet Kalkınma Partisi iktidarına yönelik hukuksuzluklar, usulsüzlükler rekonsantre olduğumuz için 10-15 sene diyorum. Yoksa Türkiye'deki hukuk katliamlarının tarihi uzundur. Ama çok şey gördük, çok enteresan iddianameler gördük. Hatta iddianameler görmeden çok uzun süre tutuklamalar gördük ki zaten bunu konuşacağız. En son işte 15 kişi olarak devam etmişti onların tutuklulukları. Şükür ki yaklaşık 10 gün önce serbest kaldılar ama adli kontrol şartıyla ve yargılama da devam ediyor. Bunun detaylarını anlatacaksınız zaten. Fakat biraz
Evet.
önce kendinizle ilgili ve diğer avukat meslektaşlarınızla ilgili söylediğiniz şeyi atlamayalım istiyorum. Basın alanında olmayan bir avukat. Bunu gerçekten ilk defa duyuyorum. Ve bu sebeple de bir gözaltı yapılabilmiş olması gerçekten bilmiyorum, gerçeküstü geliyor bana 2023 Türkiye'sinde.
Evet. Ya aslında yani örneğin Kürt gazetecilerin yargılanma süreci de biz bunu defaten gördük, işledik, söyledik, dile getirdik. Yargı mekanizması çok uzun bir süredir o iki denetimden yoksun olduğu için uygulamak istediği ya da yaratmak istediği yargı tacizi için bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlıklardan biri de genelde açık tanık ya da gizli tanık beyanı oluyor. Herhangi bir hukuki denetim mekanizmasına tabi olmayacağı için hazırlığını başlattığı andan itibaren tüm kurumsal yapılar hazırlığın başlangıç noktasına inanmaya başlıyor. Özellikle açık tanığa da, gizli tanığa da. Örneğin 25 Nisan'da bizim de gözaltına alındığımız fakat daha önemlisi yine Kürt gazetecilerden Abdurrahman Gök'ün ki Kemal Kurkut görüntüleriyle tüm kamuoyu tarafından bilinir. Mehmet Şah Oruç'un, Remzi Akkaya'nın, Beritan Can Özer'in tutuklanmasına sebep olan açık tanık da aynı kişiydi. Dolayısıyla herhangi bir şekilde açık tanık beyanının bir doğrulaması yapılmıyor. Biz çocukken okula başladığımızda bile herhangi bir matematik işlemi yaptırdıklarında mutlak surette bu işlemin doğru olup olmadığına ilişkin bir çaba sarf etmemizi isterlerdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada devlet dinlediği açık tanığın ya da yarattığı açık tanığın söylediklerinin doğru olup olmadığı yönünde herhangi bir çaba sarf etmiyor. Ki basın alanından sorumlu avukat şeklinde savcı önüne çıktığımızda kendisine de söyledik. Yani Diyarbakır Adliyesi'nde huzuruna bir gazeteciyle çıkmadığım savcı ya da hakim neredeyse bulunmuyor açıkçası. Dolayısıyla tüm kamuoyu zaten bunu biliyordu. Benim Kürt gazetecilerle çalıştığımı, Kürt gazetecilerin yanında durduğumu, avukatlıklarını yaptığımı biliyordu. Buna rağmen açık tanığın doğrudan bunu bir örgütsel faaliyet gibi göstermesine inanıp bu doğrultuda hareket etmek de aslında nasıl bir hazırlık içerisinde oldukları, kendi yarattıkları tanığa nasıl inandıklarını gösteriyor ki aynı tanık Abdurrahman Gök'ün hiç çalışmadığı bir prodüksiyon şirketi üzerinden tanımlıyor Abdurrahman Gök'ü. Ve orada Abdurrahman Gök'ün yapmış olduğu programlara tanıklığını dile getiriyor. Oysa Abdurrahman Gök açık tanığın bahsettiği prodüksiyon şirketinde hiçbir zaman çalışmadı ve bahsettiği programları hiçbir zaman yapmadı. Fakat Abdurrahman Gök hala açık tanığın beyanlarından dolayı şu anda cezaevinde bulunmakta.
İsterseniz detaya girmişken en başa dönelim. 8 Haziran 2022 ve aslında gözaltı ve tutukluluk, yani gözaltı sayısı çok daha yüksekti. Ve ne oldu o gün? Neden böyle bir toplu gözaltı ve toplu yargılama süreci başlangıcına ihtiyaç duydu devlet?
2016 yılından itibaren özellikle Kürt medyasının tasfiye edilme çabası, Kürt medyasıyla birlikte yine muhalif medyanın tasfiye edilmesi çabası ister istemez kendisiyle birlikte bu tasfiye amacına yönelik olarak farklı mecralar, içerik üretebilecekleri farklı mecralara yönelmeyi gerektirdi açıkçası. YouTube üzerinden veya sosyal medya üzerinden yürütülen sokak gazeteciliği bunun örneklerinden biri ama daha önce gazetecilik faaliyeti yürütmüş olanlar da daha farklı, daha profesyonel mecraların arayışına girdi. Ve bunlardan biri de aslında prodüksiyon şirketleriyle birlikte gazetecilik faaliyetlerini yürütebilecekleri alanlar oluşturmak ve bu prodüksiyon şirketleri üzerinden ürettikleri içerikleri de daha farklı kendilerini yayınlayabilecek olan televizyon kanallarından ya da YouTube üzerinden ya da sosyal medya üzerinden yayınlayabilecek olan mecralarla çalışmaktı. Kürt gazeteciler de tam 2016 yılından sonra Türkiye'de birçok Kürt medyasının kapatılması sonrasında böyle bir arayış içerisine girdi ve programlarının birçoğu Medya TV, Ster TV, Zin TV ve benzeri televizyonlarda da yayınlandı. Aslında tam olarak operasyonun temel sebebi buydu. Gazetecilerin yapmış oldukları programlar Medya TV ve Ster TV üzerinden izlenilmiş, dinlenilmiş, kayda alınmış, çözümlemesi yapılmış ve aslında içerikten ziyade sadece bu kanallar üzerinden yayın yapılmış olması iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandılar. Orada bir parantez açmak istiyorum. Kameramanların çok ilginç bir durumu vardı. Yine basın alanında faaliyet yürüten kişilerdi, çekim yapan kişilerdi. Kameramanları gözaltına almalarının ve tutuklamalarının 13 ay boyunca cezaevinde bulundurmalarının tek bir gerekçesi vardı ki iddianamede de bunu açık bir biçimde ifade etmişti soruşturma savcısı. Aslında doğrudan kameramanlara ilişkin bir fiil ya da bir iddia söz konusu değildi. Fakat yayın yapan, program yapan, program çeken gazetecilerin varlığı bunların programlarını çeken kameramanlardan bağımsız olamayacağı için bu prodüksiyon şirketinde çalışan kameramanların bu programların tamamına iştirak ettiği kabul edildi ve bu sebepten dolayı gözaltına alındı. Tutuklama da bunun üzerinden gerçekleşti. Yine kısa,
burada bir virgül koyalım lütfen çünkü bazı sorular var. Şimdi birincisi şunu anlayabiliyorum anlattıklarınızdan. Aslında içerikten ziyade alternatif medya kanalları yaratmış olmalarına yönelik bir operasyon diyorsunuz. Doğru mu?
Evet, doğru. Doğru.
Tam da bu nedenle mi çok uzun süre iddianame yazılamadı? Çünkü hani içerikte zaten tırnak içerisinde söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sakıncalı bulunmuş bir cümle, bir paragraf, bir konuşma olsa savcılar o konuda daha hızlı hareket ediyorlar benim takip ettiğim kadarıyla. Burada meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın örneğini vermek istiyorum ki o çok daha yakın zamanda seçim sonrasında yaşanmış bir olay. Fakat burada hem bir toplu tutuklama var hem de üzerine çok uzun süre gelemeyen iddianame var. Dolayısıyla yani bilmiyorum yanlış yorumlamıyor isem eğer bu aslında gazetecilik faaliyetinin ya da haberin içeriği ya da yayının içeriğinden ziyade biz bu YouTube üzerinden yapılan prodüksiyon şirketleri üzerinden yapılan yayınları engelleyelim çabası var değil mi?
25 Nisan'da ikinci gözaltı, yani Abdurrahman Gökler'in tutuklandığı dosyada yine bu prodüksiyon şirketlerinden birine gidiliyor. Yani eşlik etmek isterdik ama o zaman avukatlar olarak bizler de gözaltındaydı. Gelen ekipler televizyona kadar, yani ekranlarda asılı bulunan televizyonlara kadar tüm malzemeleri alıyorlar. Buna karşı çıkıldığında da bize verilen talimat burayı işleyemez hale getirmek şeklinde cevap verip gidiyorlar. Evet, yani bu bahsettiğiniz sorunun cevabını aslında yaklaşık olarak 8 Haziran'dan sonra, yaklaşık olarak bir sene sonra doğrudan açık bir biçimde dile getirip söylüyorlar.
Evet, elbette. Yani şu neden bir yöntem olmadı sizce? Yani bu 13 ayı en içeriden hatta kısa süreli de olsa iki kere gözaltına alarak geçirmiş olan bir hukuk insanısınız. Daha önce hatırlattığınız üzere özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra işte darbe girişimi gerekçe gösterilerek, bahane edilerek muhalif Kürt Türk fark etmeyen medyaya çok ciddi bir işte kapatmalar oldu, engeller oldu, yasaklar oldu ve pek çok medya kuruluşu ortadan kaldırıldı. Fakat orada gazetecilerin hepsini tutuklamak ya da gözaltına almak yerine medya kuruluşlarını kapatma yoluna gitmişti hükümet. Şimdi burada bu gazetecileri de tutukluyor, gözaltına alıyor sizin dosyanızda. O bana enteresan geliyor. Çünkü şunu yapabilir. YouTube'dan yayın yapan kuruluşları işte 25 Nisan sürecinde olduğu gibi yani aslında davanın en sonuna doğru olduğu gibi gidip yayın araç ve gereçlerine yapabilir derken şurayı da düzelteyim yani yapsın yapmalı anlamında söylemiyorum. Yani yapıyor, yapa geliyor bunu. Hani bu alıştığımız bir yöntem manasında söylüyorum. Bunu yapıp ya oraları mühürleyip YouTube'dan da işte YouTube'a da şey erişim engeli getirtip ya da o siteye erişim engeli getirtip BTK'da işte bu işi kendince halledebilirdi. Ama bir de üzerine tutukluyor bu yayınları yapan meslektaşlarımızı. Hatta bu yayınlar sırasında işte binada olan olmayan kameramanları dahi. Yani bu yöntem yeni bir yöntem ve hani benim hissiyatım şöyle bir durum yaratmak hem Kürt hem Türkiye'deki diğer gazeteciler üzerinde. Evet. Ya bakın bu işlere girmeyin. Hani bu işlere girmeyin. Böyle bağımsız kendi kafanıza göre politik gündem yorumladığınız işlerinize girmeyin. Bu sizi içeri attırabilir. Yanlış mı yorumluyorum? Yanlış mı algılıyoruz biz?
Doğru, doğru yorumluyorsunuz. Bir başka yorum da ben ekleyeyim.
Lütfen.
Şöyle bir durum var aslında 2016 sonrasında birçok medya kuruluşunu kapatıp tamamen işlevsiz bırakma yönünde adımlar attı. Fakat bu çok karşılık bulmadı. Öyle ya da böyle gazeteciler direngen bir şekilde mesleki faaliyetlerine devam ettiler ve farklı mecralarda farklı içerikleri üretmeye devam ettiler. Medya kuruluşunun kendisini kapatmak artık Türkiye'yi uluslararası anlamda da ciddi biçimde zorlamaya başladı. Yani uluslararası anlamda Hangi istatistiki veriye baksak Türkiye ilk 3 arasında gazetecilere yönelik olarak haksızlıklar ve kurslar arasında ilk 3 arasında yer aldığını açık bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla tam da bahsettiğiniz noktada işleyemez hale getirebilmek adına medya kuruluşunun kendisini, içerik üreten alanın kendisini işleyemez hale getirebilmek adına içerik üreten, fiili anlamda gazetecilik faaliyetine, basın faaliyetine devam edenleri gözaltına alıp tutuklayıp cezaevine bırakarak kurumun kendisini aslında işleyemez bir hale getirmek istiyor. Hem kurumu kapatmamış olacak ama aynı zamanda da kurum kendiliğinden işleyemez hale geldiği için artık iktidar açısından sorun çıkartan ya da iktidar açısından zorluk çıkartan bir kurum ya da bir alan olmayacak. Dolayısıyla kendisi de uluslararası anlamda medya organlarını kapatan alan ya da medya organlarını kapatan iktidar gibi bir görüntüden de uzaklaşmış olacak. Tam da burada bir kısmı açmak istiyorum. Aslında iddianamelerde ve yargılamalarda da çok fazla karşılaştığımız nokta bu. Tanımlıyorlar. Yani gazetecilik faaliyetini tanımlıyorlar. Gazetecilerin yapmış olduğu işi tanımlıyorlar. Ve bu tanımlamalarla birlikte aslında bir sansür alanı oluşturuyorlar. Oluşturdukları bu sansür alanındaki temel kendi argümanlarına dayanarak bu bahsettiğimiz gözaltı, soruşturma, tutuklama ve bunlarla birlikte aslında gazetecilik faaliyetinde kullanılan malzemelere el koyma, yoğun bir biçimde geliştirdikleri sematik yargı tacizi haline geldi. Bu sebepten dolayı kapatma yerine bu şekilde işleyemez hale getirme ve uzun süre tutuklu tutarak da aslında doğrudan cezalandırma yoluna gitmeyi tercih ediyorlar.
Peki bir de şunu sormak istiyorum. Bu sizin davanızda ilk defa karşımıza çıkan bir şey değil. Adalet Kalkınma Partisi hükümetleri öncesinde de Türkiye'de özellikle Kürt gazetecilere karşı her zaman kullanılmış bir bahaneydi ya da hukuki gerekçeydi ve özellikle de bu terörle mücadele yasası kapsamının iyice genişletilip terör tanımının iyice muğlak hale getirilmesinin ardından daha da yoğun bir şekilde biz bunu görüyoruz. Örgütsel bağ. Burada
Doğru.
örgütsel yani devletin savcısının ve sonrasında da hakiminin örgütsel bağ olarak tanımladığı şey aslında işte PKK ile iltisaklı olmak. Eğer yine yanlışsam düzelt.
Evet, iddia. Yok,
Evet.
iddia bunun üzerine
Zaten
genelde.
iddianame çok uzun süre ortalıkta yoktu iddianameler. Fakat sonrasında hani yargılamada ki zaten yine yanlışsam düzeltin. Yani uzun o iddianamenin çıkmasından sonraki ilk duruşmada serbest kaldı meslektaşlarımız.
Doğru,
Evet.
doğru.
Şimdi orada getirilen suçlama örgütsel bağ kapsamında neydi? En azından birkaç tane çarpıcı örnek verebilirseniz dinleyicilerimiz hani bunların nasıl üretildiğini, nasıl yaratıldığı konusunda kafaları netleşsin.
Ya tam da bahsettiğiniz gibi aslında geçmişten bu yana değişen iktidarların değişmeyen politikalarından biri Kürt gazetecilere yönelik yargı tacizinin kendisi. Biz bu sebepten dolayı hep bir şey söylüyoruz. Yani Kürt gazeteciler yazdıkları köşeden evlerine doğru yola çıktıklarında bazen senelerce evlerine ulaşamıyorlar açıkçası. Eskiyle bugün arasında şöyle temel bir fark oluşmaya başladı. Eskiden tanımlarken biz gazeteci yargılamıyoruz, örgüt üyesi yargılıyoruz üzerinden bir tanımla hareket ediyorlardı. Bugün bir parça dili ve yaklaşımı değiştirdiler ve şu noktaya geldiler. Biz gazeteci yargılıyoruz. Fakat örgüt adına hareket eden, örgütsel manada örgütün basın alanında hareket eden gazetecileri yargılıyoruz gibi bir noktaya geldiler. Fakat geldikleri noktada aslında gazetecileri yargıladıklarını, gazetecilik faaliyetini yargıladıklarını dolaylı yoldan kabul etmeye başladılar. Ve ben yani var olan örneklerden bir iki tanesini vereyim. Örneğin Mehmet Ali Ertaş'ın çalıştığı Hebun gazetesi basıldı ki Mehmet Ali Ertaş Hebun gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü. Hebun gazetesinin nüshaları gazete bürosundan alındı. Mehmet Ali Ertaş'ın örgüt üyesi olduğuna ilişkin delil olarak sunuldu. Sunucuların tamamının yapmış olduğu programlar da bu kapsamda. Örneğin Mehmet Şahin sabahları Avrupa'da yayın yapan Step TV'ye bağlanıyor ve 15 dakikalık bir süre alıyor. Bu 15 dakikalık süre içerisinde Türkiye'de resmi kanallarla yayınlanmış olan gazetelerin başlıklarını aktarıyor ve bu gazeteleri okuyor, bu gazetelere ilişkin yorum yapıyor. Bunların tamamı aslında Türkiye'de yayınlanmış gazeteler. Katıldığı program 3 saatlik bir program. Fakat Mehmet Şahin'e ayrılan kısım sadece 15 dakika. 15 dakika içerisinde gazeteleri okuyor ve programdan ayrılıyor. Mehmet Şahin neredeyse 3 saatlik programın tamamıyla yargılanıyor ve tamamından sorumlu tutuluyor. Yine Serdar Alsan'ın ya da Zeynel Abidin Bulut'un yapmış olduğu programlar yayınlandıkları kanallarda kanalın program içeriğinden bağımsız olarak kanalın o an geçtiği son dakika haberleri altyazı olarak geçtiği için kendilerine mal ediliyor ve kendileri o son dakika yazıları üzerinden de suçlanıyor aslında. Yine çok da ilginç bir şey söyleyeyim. Gözaltına alma ve tutuklama işlemi gerçekleştikten sonra bir iddia ortaya atılıyor. İddiaya göre prodüksiyon şirketlerinden uzak masaüstü serverları bağlantısı ile yurt dışı serverlarına bağlantı kuruluyor ve yurt dışı serverlarında ki bunların hiçbiri aslında buradaki gazeteciler ya da prodüksiyon şirketleriyle ilgili bir şey değil. Bir korsanvari bir biçimde aslında yurt dışında yayın yapan televizyonların kendi serverlarındaki yazışmalarını çekip alıyor ve örneğin Medya TV'nin kendi içerisindeki yazışması ya da kendi içerisindeki program akışına ilişkin düzenlenmesi, eleştirmesi, tartışması bu dosyanın cezalandırma talebi ya da cezalandırma delili olarak dosya arasına sunuluyor. Dolayısıyla uzun bir süredir gazetecilere yönelik bir şey başlatıldığında, bir operasyon ya da bir soruşturma başlatıldığında, sonucunda iddianame hazırlandığında doğrudan yargılama dışı, dosya dışı tanıklık ve belgeler ile birlikte gazetecilerin fiilinden ziyade Kürt basını çatısı altında çalışıyor olmaları sebebiyle yargılanıyor ve cezalandırılmak isteniyorlar.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
Gazetecilerin ve gazetecilik faaliyetinin tehlike ve risk altında olduğu bu günlerde benim gazeteci müvekkillerim adına davet ettiğiniz ve dayanışma gösterdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Tekrar görüşünceye değin, hoşça kalın.
Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.